Çınaraltı. Sevgili dinleyiciler, TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından yayınlanan Bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Evet, hepinize TGRT FM çalışanları adına saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, Sarayburnu'nun İstanbul'da Sarayburnu'nun karşısına rastlayan bir semt var. İstanbul'un meşhur semtlerinden birisi Kadıköy. Pek çoğunuz hatırladınız. Kadıköy çünkü İstanbul'a gelenlerin çok yakından bildikleri bir yer. Gerek harem iskelesinin terminalinin orada olması gerekse Haydarpaşa Garı'nın orada olması sebebiyle Kadıköy pek çok kişi tarafından biliniyor. Bu Kadıköy'ün eski adı Kalkedonya idi. İstanbul Türkler tarafından alındıktan sonra Fatih Sultan Mehmet buranın vergi gelirini İstanbul'un ilk kadısı, müftüsü, belediye başkanı, meşhur Hızır Çelebi'ye arpalık yani görev tahsisatı olarak bağladı. Bu Hızır Çelebi, Kadı Celalzade Hızır Çelebi, meşhur Nasrettin Hoca var ya, işte bu Nasrettin Hoca'nın kızının torunudur. Aynı zamanda Hazreti Mevlana'nın da torunu olduğu için Çelebi ünvanıyla anılır. Alim, fazıl bir zat. İstanbul fethedildikten sonra Fatih onu buraya kadı yapmış. Aynı zamanda o zaman kadılar hem de belediye başkanıydı, hem de belediye başkanı olmuş. Bu zatın burası kendisine tahsisat olarak bağlandığı için ve bu usul sonraları da devam ettiği için burası Kadı Köyü, kadının köyü olarak anıldı ve bu kelime zamanla Kadıköy şekline dönmüştür. Bu Hızır Çelebi hakikaten zamanın en alim zatlarından birisidir. Bugün İstanbul'da Unkapanı Köprüsü'nde İmeçe bloklarının avlusunda gömülüdür ve belediye yıl dönümlerinde mezarı ziyaret edilip önünde merasimler yapılmaktadır. Bu Hızır Çelebi'nin oğlu Sinan Paşa da meşhur bir zat. Fatih'in hocasıydı bu. Onun için kendisine Hoca Paşa denirdi. Bu da İstanbul'da bir semte adını vermiş. Hızır Çelebi'nin bir başka oğlu var, o da Ahmet Paşa. O da devrin namlı bilginlerinden ve şairlerinden. Ahmet Paşa'nın bir oğlu var, o da Bursalı şair Hızri'dir. İşte meşhur Nasrettin Hoca'nın soyu buraya kadar izlenebilmektedir. Nasrettin Hoca sıradan bir köylü değil. Akşehir kadılığı yapmış, zamanın alimlerinden bir zat. Evet, gelelim Kadıköy'e. Kadıköy'ün ilk sakinleri Fenikeliler olarak bilinir sevgili dinleyiciler. Esasen Kalkedonya sözü Finike dilinde yeni şehir manasına geliyor. Kalkidon'dan bozma. Nitekim Fenikece adı Askenoz'dur Karadeniz'in. Askenoz'a Rumlar Oksinos ve Boğaz çıkışı yakınlarındaki Karibdiz ise Türkler tarafından Garipçe şekline dönüştürülmüş. Yani bu isimler de gerek Rum gerek Türkler tarafından Fenike isimleri uygulanmış. O zamanlar Fenikeliler her yeri gezerlerdi. Gemici kavim, memleketleri Filistin ve Lübnan olduğu halde gemileriyle dünyanın her yerini özür dilerim gezmişlerdir. Ve İstanbul Boğazı'ndan da defalarca geçtiklerini biliyoruz. Türkler bu İstanbul'u fethettikten sonra burayı bir müddet Kaldecenza diye anmışlar. Buraya gelip yerleşen Yunanlar buraya Prokeratis demişlerdi. Ancak bu isim tutmadı. Bölge Kalkedonya diye anılmaya devam etti. Kadıköy vaktiyle Boğaz'ın bütün Anadolu kıyılarına hakim bulunan bir hükümetin baş şehriydi. Meşhur Eflatun'un talebelerinden feylesof Kısemokrates var. İşte o M.Ö. 406 yılında burada Kalkedonya'da doğmuştu. Kalkedonya, Pers hükümdarı 3. Darius yani Dara ordusu tarafından işgal edilmişti. Milattan önce 74 yılında Romalıların eline geçmişti. Ancak aradan çok geçmeden Roma'ya harp açan Pon hükümdarı 7. Mitridates tarafından zapt edildi. Roma İmparatorluğu tarafından tekrar elde edildi Kalkedonya, bir müddet muhtariyetini koruyabildi ancak sonra İskitler tarafından alındı ve en nihayet Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu'nun eline geçti. Pers ordusu 615 yılında İstanbul'u kuşattı. Bu sırada Keyhüsrev'in, Kisra'nın askerleri de zapt edildi. Ancak Bizans İmparatoru Heraklius tarafından geri alındı ve artık Türklerin eline geçene kadar hep Bizans'ın elinde kaldı. Kadıköy, Bizans'ın kuruluşundan evvel mevcuttu sevgili dinleyiciler. Meşhur efsaneye göre Körler Ülkesi veya Körler Köyü denilen yer burasıdır. Bu efsaneye göre M.Ö. 658 yılında Yunanistan'da Korint Berzahı civarındaki küçük bir hükümetin baş şehri olan Magara şehri halkı yeni bir memleket kurmak için seçecekleri yer hakkında Korint hatifenden yani bilinmeyen Korint'te böyle bilinmeyenden güya gaybden haber veren bir ses var. O sesten neresi bizim için uygundur diye sormuşlar. O Korint hatifende demiş ki Körler Köyü'nün karşısı. Neyse başkanları Vigas'ın kumandasında yola çıkmışlar. Sarayburnu'na kadar gelmişler ve bugün Topkapı Sarayı'nın bulunduğu yere çıkmışlar. Bu karşı sahile bakmışlar. Kalkedonyalıların bu güzel yere şehir kurmayıp da karşı tarafa yerleştiklerinden dolayı onlara mecazen kör gözüyle bakmışlar. İşte Körler Köyü şu karşısı olmalı. Buraya yerleşmeyip de karşıya yerleştiklerine göre bunlar kör olmalı demişler. Ve bu saray bunun olduğu yere yerleşip karşıya yani Kadıköy'üne Körler Köyü adını vermişler. Tabii bu bir efsaneden ibaret. Çünkü bu bölgenin M.Ö. 8. yüzyılda bile meskun olmadığı bilinmektedir. Bununla beraber Kadıköy'ün bulunduğu yer bilhassa o günkü hayata göre Sarayburnu'ndan daha elverişliydi sevgili dinleyiciler. Kadıköy tarafında arazinin az meyillerle genişliğine uzaması, sularının bolluğu, Asya'ya doğrudan bitişik oluşu iskan alanı olarak kendisini tercih ettirmiştir. Ama yine de bölgedeki en eski oturulan yerde değil sevgili dinleyiciler. Bizans'tan çok evvel İstanbul ve civarının hemen her yerinde oturulmuş, koloniler kurulmuş ve yaşanmış. Bunu arkeolojik araştırmalar ortaya koyuyor. Kadıköy'de Romalılardan kalma tek meşhur bir Apollon mabedi vardı. Hristiyanlık devrinde ve İmparator Arkadios zamanında bunun yerine Aya Öfemi Kilisesi kuruldu. Bu kilise İmparator Markianus devrinde Kalkedonya Ruhani Meclisi'nin toplanma yeri olarak şöhret kazanmıştır. Yani Kadıköy Konsilince. 451 yılında bir metropolitler toplantısıdır bu meclis ve burada Doğu ve Batı kiliseleri arasında gittikçe bariz hale gelen inanç anlaşmazlıklarının giderilmesine ve imparatorluktaki bütün kiliselerin bir tek statüye bağlanmasına çalışıldı. Ancak bu iş başarılamadı. Tam tersine anlaşmazlıkların neticede büsbütün körüklenmesine sebep oldu. O zamanlarda her bir kilise Hristiyanlık esaslarını farklı yorumluyor, farklı inanç esaslarına varıyordu. Bir kilise halkı diğer kilise halkını tekfir edecek dereceye varıyordu. İşte Kadıköy'de bunu halletmeye çalıştılar ama tutmadı, iş daha da büyüdü. Sevgili dinleyiciler, Bizans gibi Kadıköy'de düşman hücumlarına karşı sağlam bir surla çevriliydi. Bu surlar İmparator Valens zamanında, yani 4. asırın ortalarında yıktırıldı. Taşları İstanbul'daki Bozdoğan namı diğer Valens su kemerinin yapılmasında kullanıldı. Bunun sebebi İstanbul ve civarında yapı malzemeleri olarak kullanılacak dayanıklı ve kaliteli taşın bulunmamasıydı. Yapı taşlarını uzak mesafelerden getirmek gerektiği için ve bu da çok pahalıya mal olduğu için bazen tahta çıkan imparator yeni bir kilise yaptırmak için bazen başka bir kiliseyi yıktırır, onun malzemesinden faydalanırdı. Kadıköy o devirde sanıldığı gibi kalabalık bir kasaba değildi sevgili dinleyiciler. Bilhassa surlarının yıkılması burada itimat bırakmamıştı, emniyet bırakmamıştı. Bu yüzden bir kısım halkı dağılıp gitmişti. Mesela Sultan 3. Selim zamanında bile burada sadece 400 tane ev bulunduğunu biliyoruz. Ama bundan sonra 100 yıl içinde ev sayısı 1000'e ulaştı. Bununla beraber İzmit'e kadar, Nikomedia'ya kadar olan kıyılarda eskiden beri birçok köyler vardı. Kadıköy'ün batısı Moda Burnu ile sona erer sevgili dinleyiciler. Burası da evvelce Fenikelilerin bir ticaret iskelesiydi. Yapılan arkeolojik araştırmalar Moda ve civarının çok eski çağlardan beri meskun bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Hatta tarih, bilinen tarih devirlerinden önceki devirlere ait eşyalara, aletlere rastlanmıştır. Bunlar üstelik aynı devre ait Kıbrıs'ta bulunanlarla büyük bir benzerlik gösteriyor. Bu da Moda sırtlarında yaşamış olanların deniz yoluyla gelen bazı kimselerle mal alışverişinde bulunmuş olmaları ihtimalini akla hatıra getiriyor. Yahut da başka bir ihtimal, burada yerleşmiş olanlar daha bu devirde göçüp gelmiş ve koloni kurmuş Akdenizlilerdi. Moda Burnu taraflarında Akalara ait bir koloninin izlerine de rastlanmıştır sevgili dinleyiciler. Akalar M.Ö. 13. asırda Orta Asya'dan Karadeniz'in kuzeyinden dolaşıp Balkanlara ve Mora Yarımadası'na gelip Ahaia bölgesine yerleşmişti ve buraya ileri medeniyetlerini getirmişlerdi. Daha sonra yine adı onların adlarından gelen Ege Denizi adalarında ve Anadolu kıyılarında dağılmışlardı bunlar. Bu kurbağalı dere bölgesinde ise Trakların yerleşmiş oldukları biliniyor. Moda Burnu'ndan sonra Kalamış Körfezi gelir. Buraya bu adın verilmesine sebep sazlık olmasıydı sevgili dinleyiciler. Rumlar sazlıklara Karamisia derlerdi. Asıl adı ise Ötrop Körfezi'dir. İmparator 1. Theodosius zamanında 4. asırda Ak Hadım ağalarından saray baş hadımı Rufen büyük nüfus sahibi olmuştu. Bizans'ta da harem vardı ve haremde gerek zenci gerek beyaz hadım ağaları görev yapardı. Bu Theodosius'tan sonra Arkadios imparator oldu. O tahta çıktığında 17-18 yaşında bir gençti. Bu baş hadım Rufen onu avcuna aldı. Bütün idareye hakim olmak istedi. Ama İmparator Arkadios buna meydan vermedi. O da bu yüzden imparatora düşman kesildi. Kendisinden intikam almak için el altından barbarları Bizans'a saldırmaya kışkırttı. Ancak mesele anlaşıldı. Arkadius'un emriyle Got yardımcı askerli birliklerinin kumandanı Gainas tarafından tutuklandı ve idam edildi. Yerine yine ak adımlardan olan Ötrop tayin edildi. Ötrop aslında adi bir adamdı sevgili dinleyiciler. Bir cinsi sapıktı. En yüz kazartıcı, en adi mesleklerde çalışmıştı. Biraz yaşlanınca bir kolayını bulup saray hizmetine girmişti. Baş adım olunca yavaş yavaş imparatoru nüfuz ve idaresi altına aldı. Onu ziyafetler, eğlenceler, hipodrom oyunları ve koşularla oyaladı. Kendisi bu arada devlet idaresine hakim oldu. Hatta konsül rütbesine kadar yükseldi. Ama tabii kötü idaresi devleti gittikçe müşkül duruma düşürüyordu. Sonunda kendisinden nefret eden imparatoriçe Evdoksia, Patrik Hrizostomos'la bir olup onu Arkadius'un gözünden düşürmeyi ve azlettirmeyi başardı. Ötrop evvela Kıbrıs'a sürüldü ancak 399 yılında geri getirildi ve Kalamış limanında kafası kesildi. İşte Bizanslar zamanında buraya Ötrop denmesinin sebebi bu saray baş hadımı Ötrop'un burada kafasının kesilmiş olmasıdır. geçen bir olay daha vardır sevgili dinleyiciler. İmparator Mauritius akıllı ve cesur bir hükümdardı. Bu da 6. asrın sonlarında yaşamış. Devletin hem doğu hem batı sınırlarını emniyet altına almıştı. Orduyu ıslah etmişti, idareyi bir intizama sokmuştu. Bu sırada Avarların elinde 12 bin tane Bizanslı esir vardı ve serbest bırakılmaları için 6 bin altın isteniyordu. Müzakereler uzadı. Bunun sebebi de Mauritius'un istenen paradan indirim yapmak için uğraşmasıydı. Ancak onun bu cimri tutumu orduyu kızdırdı, şehirde askeri bir ihtilal patlak verdi. Mauritius, karısı ve çocuklarıyla beraber saraydan gizlice çıkarak bir sandalla kaçarken fırtınaya tutuldu ve İzmit civarında karaya çıkmaya mecbur kaldı. Bu sırada kaba, çirkin, sefih ve zalim birisi imparator oldu. Phokas, yeni imparator. Onu yakalatmak için asker gönderdi. Bunlar karaya çıkmaya mecbur kalmış olan Mauritius'u yakalayıp geri getirdiler. Phokas'ın emriyle Kalamış da evvela 4 yetişkin oğlu gözünün önünde idam edildi. İhtiyar imparator da "Ya Rabbi, senin intikamın büyüktür. Sen benim intikamımı al." diyerek başını celladın satırına uzattı. Onun bu duası yerini buldu sevgili dinleyiciler. Mauritius'un dostu olup da evvelce kendisinden yardım görmüş olan Pers İmparatoru 2. Hüsrev Pervis onun intikamını almak için Bizans'a harp açtı ve orduları Kadıköy'e kadar geldi 609 yılında. Avonlara karşı açılan harbi de kaybeden Phokas Heraklius tarafından düşürülüp idam edildi. Böylece eski imparator Mauritius'un da intikamı alınmış oldu. Kalamış Körfezi'nin güney kıyısında Hieron Burnu var sevgili dinleyiciler. Bilenler bilirler neresi burası? Bugün Fenerbahçe diye anılıyor. İstanbul'un en güzel yerlerinden bir yerdir burası. Her tarafı denizlerle çevrili bir yarımada. Burada İmparator Justinianus tarafından bir de saray yaptırılmıştı. Justinianus, doğan kadınların en güzeli diye anılan meşhur imparatoriçe Theodora'nın kocasıydı. Bu Theodora'nın babası Hipodrom'da ayı bakıcılığı yapan fakir bir adamdı sevgili dinleyiciler. Ölünce karısı ve iki kızı ortada kaldı. Theodora ne yapsın, bunun üzerine oyunculuğa başladı. O zaman en rağbet olan iş o. Kendisini sahnede çırılçıplak teşhir ederdi ve ücretini ödeyen kimseyi reddetmezdi. Çok zeki ancak aynı derecede de iffet hissinden mahrumdu sevgili dinleyiciler. Bizans'ta o kadar kötü bir şöhret kazanmıştı ki namuslu insanlar sokakta ona rastlayıcı yollarını değiştirirlerdi. Sonra Bizans'ı terk edip bir aşı ile beraber Suriye'ye gitti. Suriye o zaman Bizans toprağıydı. Onun tarafından terk edildikten sonra o sırada Doğu seferinde bulunan İmparator Justinianus, Theodora'ya bir köylünün evinde rastladı, güzelliğine tutuldu, yanına aldı, onunla evlenip imparatoriçe ilan etti. Şu talihin cilvesine bakın. Theodora tabi Bizans'a şan ve şerefle döndü. Artık onun mazisinden bahsetmek yasaklanmıştı. Buna uymayanların şiddetle cezalandırılması üzerine durumdan gayri memnun olanların da kışkırtmasıyla şehirde meşhur bir ihtilal çıktı. Buna Nika ihtilali denir. Bu ihtilalde asiler saraya yürüdüler. İmparatoru tahttan indirip yerine eski imparatorlardan 1. Anastasias'ın yeğeni Hipatios'u geçirmek istediler. Bu sırada sarayda telaş arttı. İmparator paniğe kapıldı. Bir gemiye binip kaçmaya karar verdi. İşte o zaman Theodora onun karşısına geçti. "Siz gidin fakat ben kalıyorum," dedi. "Bir hükümdar için," dedi, "tahtından güzel bir mezar olamaz. Tarihi bir söz. Theodora gibi bir kadından da çıksa tarihi bir söz." İşte bunun üzerine İmparator Justinianus, meşhur Justinianus, kendini toparlayıp isyanı bastırmaya muvaffak oldu. Theodora bu gibi karışıklıklardan ve şehrin dağdağlı hayatından yorulduğu zaman işte buradaki sarayına gelir, Fenerbahçe'deki, orada dinlenirdi. Nitekim Nika ihtilali bastırıldıktan sonra da Hieron sarayına geldi ve bir süre burada kalıp dinlendi. Müzik. Bizans imparatorları orduları doğu seferlerine çıkarken bu saraya, bu Hieron sarayına gelip hazırlıklara nezaret ederlerdi sevgili dinleyiciler. Buraya doğruca ahır kapıdan sandalla gelirlerdi. Bizans devrinde burada bulunmuş olan limanın mendireğinin bazı kalıntılarını hala rastlamak mümkün olmaktadır. Doğu tarafındaki kıyılarda ise eski bina kalıntılarına rastlanmaktadır. İmparator Vasilios bunları tamir etmişti ve buradaki bir su sarnıcını temizletmişti. Mendireye yakın noktada güreşen iki adamı gösteren mermer bir kabartma vardı. Bunlardan birisi post giymiş, öbürü kurt maskesi takmıştı. Bu taş ayrı bir hatla uzun süre buraya bağlanmış olan demir yolunun yapılması sırasında Almanlar tarafından alınıp götürüldü. Halen Berlin Müzesi'nde teşhir edilmektedir. Evet sevgili dinleyiciler, Fenerbahçe'de enteresan bir şey daha vardı. O da bir kuleydi. Bir ateşle işaret kulesiydi. Bu şekilde haberleşme M.Ö. 4. asra kadar çıkıyor sevgili dinleyiciler. Ateş kulelerinin her birinde aynı hacimde kapların altında aynı çapta bir delik vardı. Ateşle bir kule öbürüne işaret verince nöbetçi suyla doldurduğu bu kabın altındaki deliği açarak suyun hizası istediği harfe gelince tekrar işaret verir. Karşı kuledeki görevli o zaman deliği kapatarak kendi kabındaki su seviyesinin hangi harfte durduğunu okurdu. Buna göre kelimeyi alınca o da öbür kuleye aynı şekilde işaret verirdi. Böylece imparatorluğun en uzak noktalarından İstanbul'a kadar haberleşme mümkün olurdu. O devrin telgrafı buydu. Fenerbahçe'deki kule işareti Kayış Dağı'ndaki kuleden alarak karşısında sarayın içindeki son kuleye verirdi. Kayış Dağı'nda Bizanslar devrinde bir manastır vardı. Bazı kalıntıları hala durmaktadır. Kule bu manastırın yanında ve ona aitti. İşaretleri ise keşişler alıp verirlerdi. Saraydaki kulenin adı ise Kontos Kopinus'tu. Yeri bugünkü Sultanahmet Camii'nin hemen arkasına rastlıyor. İmparator 3. Mihail, Sarhoş Mihail 9. asırda imparatorluk yapmış. Onun hipodrom oyunlarına düşkün olduğu biliniyor. Bir gün güzel bir oyun seyrederken kule vasıtasıyla gelen kötü haberler halkı heyecana düşürmüş ve kendisinde keyfini kaçırmış. Onun için bu çeşit haberleşmeyi yasaklamış. Ve bu haberleşme ancak ondan sonra imparator olan 1. Vasilios zamanında yeniden başlayabilmiştir. Bu haberleşme tarzı Osmanlılar'da da ufak tefek değişikliklerle devam etmiş. Yemen gibi imparatorluğun en uzun vilayetinden İstanbul'a haberler çok kısa bir sürede gelip gidebilmişti. Bizanslar zamanında Kadıköy'de yaşayan halk çeşitli milletlerin bir karmasıydı. Yunan diliyle Ortodoksluğun meydana getirdiği kültür bunları zamanla tek bir millet haline getirdi sevgili dinleyiciler. Bununla beraber bunlar kendilerini Bizans halkından daima ayrı tutarlardı. Daha çok ticaretle uğraşırlardı ve bununla zengin olmuşlardı. Kasabalarını pek güzel binalarla, bağlarla, bahçelerle donatmışlardı. Oturulan asıl kısım bugünkü İskele Meydanı, Fenerbahçe ve Moda'yı içine alıp doğusunda Kurbağalı Dere bulunan bölgeydi. Eski surlar daha az bir kısmı ihtiva ederken bunların yıktırılması kasabanın biraz daha yaygınlaşmasına, genişlemesine sebep olmuştu. Buna rağmen evvelce de söylemiş olduğumuz gibi Kadıköy pek kalabalık bir yer değildi. Kasabanın dışındaki dağınık köylerde buğday, arpa ve öbür hububat ziraatı yapılırdı. Sebze ve meyve yetiştirilirdi. Et, süt ve süt mahsulleri üretilirdi. Bu yüzden Kadıköy İstanbul'dan her zaman daha ucuz, daha bolluk bereketlikti. Ahalisi İstanbul'a pek gidip gelmez, kendi kasabalarında oturmayı tercih ederlerdi. Kadıköy'de oturup da 100 sene yaşayıp da Ömründe bir kere İstanbul'a geçmeyi düşünmemiş, akıl etmemiş, geçmemiş kimseler vardı. Bu Osmanlı Devleti zamanında da böyleydi sevgili dinleyiciler. Kadıköy, İstanbul'un fethinden 101 yıl önce 1352 yılında Orhan Gazi tarafından alınarak Türk topraklarına katıldı ve İstanbul'un fethini seyretti. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik ve Bir Çınaraltı programı da burada sona eriyor. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.